Pedrovis Herio onu bilerek öldürdük ama biz masumuz demişti. Peder Amador da bunu belki Tanrı katında diye yanıtlamıştı. Pablo Viserio hem Tanrı'nın hem de insanların katında demişti. Bir onur sorunu söz konusuydu. Daha iyisi olay yerinde cinayetin nasıl işlendiğinin yineletilmesi sırasında iki kardeş cinayeti işledikleri sırada kapıldıkları öfkeden çok daha büyük bir öfkeye kapılmışlar. Bu yüzden bıçak darbeleriyle delik deşik olan Placida Linero'nun evinin ana kapısını onarmak için gelir senetlerinden yararlanmak zorunda kalınmıştı. İkiz kardeşlerin koşullu olarak salıverilmeleri için gerekli parayı bulabilmek olanağına sahip olmamaları nedeniyle duruşmadan önce 3 yıl geçirdikleri Rioja'daki cezaevinde en eski tutuklular onların iyi karakterli ve arkadaş canlısı olduklarını söylüyorlar ama hiçbirinde en küçük bir pişmanlık duygusu görmediklerini belirtiyorlardı. Birçok kanıt gösteriyordu ki Viserio kardeşler Santioca Nazar'ı hemen ve gizlice öldürmek konusunda hiçbir şey yapmamışlardı. Aksine birinin gelip onu öldürmelerine engel olması için boş yere beklemiş ve akla gelmedik yollara başvurmuşlardı. Viserio kardeşler yıllar sonra bana Santioca Nazar'ı bulmak için Maria Alexandra Cervantes'in evine gittiklerini, onunla orada sabahın ikisine kadar kaldıklarını açıkladılar. Bu ayrıntı da birçok ayrıntı gibi sorgu dosyasına geçmemişti. Gerçekte ikiz kardeşlerin onu aramaya gittiklerini söyledikleri saatte Santioca Nazar orada bulunmuyordu. Çünkü bizler o sırada şarkı söyleyerek sokaklarda dolaşıyorduk. Görünürde doğruyu söylediklerini gösteren hiçbir şey yoktu. Maria Alexandra Cervantes bana o gece hiç gelmediler dedi. Onu çok iyi tanıdığım için de bu sözlerinin doğruluğundan hiç kuşkulanmadım. Buna karşılık Viserio'lar Clotilde Armenta'nın dükkanına gitmişlerdi. Santiago Nazar'ın dışında kapının önünden tüm kasaba halkı gelip geçmişti. Sorgu yargıcına açık olan tek yer orasıydı diye ifade vermişlerdi. Beraat ettikten sonra da bana er geç oradan geçmesi gerekli demişlerdi. Ancak Placida Linero'nun kapısının gündüzleri bile içeriden sımsıkı kapalı olduğunu, arka kapının anahtarlarının da Santiago Nazar'da olduğunu herkes biliyordu. Gerçekte Viserio kardeşlerin bir saatten beri öbür yanda bekledikleri sırada Santiago Nazar arka kapıdan eve girmiş, piskoposu karşılamak için de meydana açılan kapıdan çıkıp gitmişti. Neden böyle yapmıştı, sorgu yargıcı bile bu sırrı açıklığa kavuşturamamıştı. Dünyada hiçbir ölüm bu kadar açığa vurulmuş değildi. Angela Viserio adamın adını söyledikten sonra kardeşleri domuz ahırında kasap gereçlerini sakladığı yere uğramışlar, bıçakların en iyi olanlarından ikisini çekip almışlardı. Bunlardan biri 10 parmak uzunluğunda, 2,5 parmak eninde, eti parçalamaya yarayan bir bıçaktı. Öteki de hayvanların fazla yağlarını almakta kullanılan 7 parmak uzunluğunda ve 1,5 parmak genişliğindeydi. Bunları bir beze sarmışlar, sonra et pazarına gidip biletmişlerdi. Çarşıda bu sırada çok az müşteri bulunuyordu. Yalnız 22 kişi tüm konuşmalarını duyduklarını söylemiş, bu da herkesin üstünde özellikle yüksek sesle konuştukları izlenimini bırakmıştı. Saat 3'ü 20 geçe işkembeci dükkanını daha yeni açmış olan arkadaşları kasap Faustino Santos içeri girdiklerini görmüş, sırtlarında koyu renkli tören giysileriyle bir pazartesi günü bu kadar erken saatte gelişlerinin nedenini anlayamamıştı. Onları hep cuma günleri biraz daha geç saatte domuzları kesmek için kullandıkları kanlı deri önlükleriyle görmeye alışmıştı. Faustino Santos bana o kadar sarhoştular ki yalnız saati değil günü bile şaşırmış olduklarını düşündüm dedi. Bunun üzerine onlara günlerden pazartesi olduğunu söylemişti. Pablo Viserio çok hoş bir tavırla biliyoruz biliyoruz demişti. Biz yalnızca bıçaklarımızı bilemeye geldik. Bıçaklarını bileği çarkında her zaman yaptıkları gibi bilemişlerdi. Pedro iki bıçağı döndüre döndüre bileği taşına sürtmüş, Pablo da çarkı çevirmişti. Bu işi yaparlarken de öteki kasaplarla düğün töreninin o şatafatından söz etmişlerdi. Kimileri yani kimi iş arkadaşları geleneksel pastadan paylarını alamadıklarından yakınmışlar, iki kardeş de onlara bu unutkanlığı gidereceklerine söz vermişti. En sonunda bıçaklarını bileh taşının üstüne vurarak çınlatmışlar. Öte yandan Pablo parıldadığını görmek için bıçağını lambaya tutmuştu. Santiago Nazar'ı öldüreceğiz demişti. İyi çocuklar olarak ün saldıklarından hiç kimse söylediklerini ciddiye almamıştı. Birçok kasapla birlikte ikisini de daha sonra gören Victoria Guzman ve daha birçokları bu söylediklerini sarhoş palavraları sanmıştık dediler. Kasaplara hayvanları parçalama işinin insan öldürmek isteği yaratıp yaratmayacağını sorduğumda hepsi buna biz bir hayvanı kestiğimiz zaman onun gözlerine bakmaya cesaret edemeyiz diyerek karşı çıktılar. biri de kestiği hayvanın etini yiyemediğini söyledi. Bir başkası tanıdığı özellikle sütünü içtiği bir ineği kesemediğini belirtti. Ben de onlara Viserio kardeşlerin besleyip büyüttükleri, adlarıyla çağıracak kadar yakın ilişki içinde bulundukları domuzları kestiklerini söyledim. Biri doğru dedi ama onlar kestikleri hayvanlara insan adları koymuyorlardı. Yalnız çiçeklerin adını veriyorlardı. Pablo Viserio'nun tehdidi altındaki gerçeği bir parçacık olsun sezebilen tek kişi Faustino Santos olmuştu. Pablo Viserio'ya şaka yollu daha önce ölmeyi hak eden bunca zengin insan varken Santiago Nazar'ın için öldürmek istediğini sormuş, o da bu soruyu, bunun nedenini Santiago Nazar biliyor diye yanıtlamıştı. Faustino Santos bana kafasında bir kuşku uyandığını, belediye başkanının kahvaltısı için dükkanıma bir kilo ciğer almaya gelen bir polis memuruna bunu söylediğini bildirdi. Yapılan araştırmaya göre polis memurunun adı Leandro Porno'ydu ve olaydan bir yıl sonra ulusal bayram sırasında bir boğanın boğaz damarına boynuzunu saplaması sonucu ölmüştü. Bu nedenle ona soru sormak olanağını bulamadım. Yalnız Clotilda Armenta onun dükkanına gelen ilk müşteri olduğunu, bu sırada Viserio kardeşlerin kurbanlarının yolunu beklemekte olduklarını doğruladı. Clotilda Armenta tezgah başında kocasının yerini almıştı. Bu onların her zaman uyguladıkları bir yöntemdi. Dükkanda günün ilk saatlerinde süt, sonra da gün boyunca yiyecek satılıyor, akşam 6'dan sonra da burası içki satan bir meyhaneye dönüşüyordu. Clotilda Armenta dükkanını sabahleyin saat 3.30'da açıyordu. İyi kalpli ve namuslu bir adam olan kocası Don Regilio de la Foire da kapanışa kadar meyhanenin başında duruyordu. Yalnız o gece düğün töreninden kalma çakır keyif o kadar çok müşteri vardı ki dükkanını kapayamamış ve ancak saat 3.30'dan sonra yatmaya gidebilmişti. Clotilda Armenta da o gece piskoposun gelişinden önce işlerini bitirmek amacıyla her zamankinden daha erken kalkmıştı. Viserio kardeşler saat 4.10 geçe gelmişlerdi. Dükkanda bu saatte yalnız süt veriliyordu. Ama Clotilda Armenta ikisini de çok sevdiği için ve gönderdikleri düğün pastasına bir karşılık olmak üzere istedikleri bir şişe romu vermeye razı olmuştu. İçkilerini iki yudumda bitirmişler ama hiç sarsılmamışlardı. Sonra ceketlerini çıkarıp iskemlelerin arkalığına özenle asmışlar, bir şişe içki daha istemişlerdi. Kurumuş terleriyle gömlekleri sararmış, geceden çıkan sakalları ikisine de korkunç bir görünüş vermişti. Yerlerine oturmuşlar, gözlerini karşıdaki yaya kaldırımına, daha doğrusu pencerelerinde ışıkların söndüğü Placida Linero'nun evine dikerek ikinci şişe içkilerini ağır ağır içmişlerdi. Balkonun arkasındaki en büyük oda Santiago Nazar'ın odasıydı. Pedro Viserio bu pencerede ışık görüp görmediğini Clotilda Armenta'ya sormuş, o da hiçbir şey görmediğini söylemişti. Ama bu soru onun merakını uyandırmıştı. Başına bir şey mi geldi yoksa? Hayır, öldürmek için arıyoruz onu. Pedro Viserio bu soruyu öylesine içtenlikle yanıtlamıştı ki Clotilda Armenta önce bunun bir şaka olduğunu sanmış ama sonra mutfak bezlerine sarılı iki kasap bıçağını sürükleye sürükleye yanlarında taşıdıklarını görünce işin önemini kavramıştı. Bu kadar erken bir saatte onun için öldürmek istediğinizi öğrenebilir miyim? Pedro Viserio bu soruya karşılık kendisi bunun nedenini biliyor demişti. Clotilda Armenta ciddi ciddi yüzlerini süzdü. Her ikisini de o kadar iyi tanıyordu ki özellikle Pedro Viserio askerden döndükten sonra ikisini de artık birbirinden ayırt edebiliyordu. Bana iki çocuğa benziyorlardı dedi. Bu düşünce rahatını kaçırmıştı. Çünkü kendini bildibileri çocukların her şeyi yapabileceklerini düşünürdü. Kısacası süt güğümlerini hazırlamayı bitirir bitirmez olup bitenleri anlatmak için gidip kocasını uyandırmıştı. Don Rogelio de la Flor onun anlattıklarını yarı uykulu dinlemişti. Saçmalama demişti, bu herifler kimseyi öldürmezler, özellikle mangır yüklü bir adamı. Clotilda Armenta dükkanına döndüğü zaman ikizleri belediye başkanının sütünü almaya gelmiş olan polis memuru Leandro Porno ile konuşurken buldu. Konuştuklarını duyamadı ama polisin bıçaklara bakışından ona niyetlerini açtıklarını tahmin etti. Albay Lazaro Aponte saat 4'ten az önce kalkmıştı. Polis Leandro Porno'yu Viserio kardeşlerin tasarısını ona açıkladığında albay tıraşını daha yeni bitiriyordu. Bu önceki akşam o kadar çok kavgayı yatıştırmıştı ki bu olay biraz bekleyebilirdi. Sakin sakin giyinmiş kelebek kravatını düğümü kusursuz oluncaya kadar birkaç kez çözüp bağlamış, sonra piskoposu karşılamak için boynuna Meryem Ana'nın çocukları muskasını asmıştı. Soğan parçalarıyla pişirilmiş bir dilim ciğeri yerken karısı da büyük bir heyecanla Bayardo San Roma'nın Angelo Visterio'yu babasının evine geri gönderdiğini anlatmış ama başkan bunu da önemsememişti. Tanrım diye işi alaya aldı. Başka kopoz buna kim bilir ne diyecek. Ancak yemeğini bitirmeden önce yardımcısının söylediklerini anımsamış, iki haberi birbiriyle karşılaştırınca bunların bir elmanın iki yarısı gibi birbirlerine uyduklarını fark etmişti. Sonra piskoposun gelişiyle evlerin canlanmaya başladığı yeni yoldan meydana doğru yürümeye başlamıştı. Albay Lazaro Aponte bana kesinlikle anımsıyorum. Saat hemen hemen beşti ve yağmur yağmaya başlamıştı dedi. Yolda giderken önüne üç kişi çıkmış, hepsi de Visterio kardeşlerin Santiago Nazar'ı öldürmek için beklediklerini söylemiş ama bunlardan yalnız biri cinayet yerini belirtebilmişti. Albay Visterio kardeşleri Clotilda Armenta'nın dükkanında bulmuştu. Bana kendine özgü mantığıyla onları gördüğümde birazcık kabadayılık taslamak istediklerini sandım. Çünkü sandığım kadar sarhoş değillerdi diye açıklamada bulundu. Niyetlerini anlamak için hiçbirini sorguya bile çekmemişti. Ellerinden yalnızca bıçaklarını almış, ikisini de evlerine yatmaya göndermişti. Düşünsenize, sizi bu durumda görecek olsa piskopos ne der sonra? Bu söz üzerine hemen çıkıp gitmişlerdi. Başkanın bu umursamazlığı, ikiz kardeşlerin gerçek anlaşılıncaya kadar tutuklanması gerektiğine inanan Clotilde Armenta'nın yeni bir hayal kırıklığına uğramasına yol açmış ama Albay Aponte kesin bir kanıt olarak ona bıçakları göstermekle yetinmişti. Ellerinde kimseyi öldürecek bir şey kalmadı demişti. Clotilde Armenta bu sözleri söz konusu olan bu değil diye yanıtlamıştı. Bu zavallı çocukları üstlerindeki korkunç yükten kurtarmak daha iyi olur. İşin bu püf noktasını sezmişti, kesinlikle inanmıştı. Visterio kardeşler kararı yerine getirmek kaygısından çok kendilerine engel olabilecek birini bulmak telaşı içindeydiler. Ama Albay Aponte'nin vicdanı çok rahattı. Basit kuşkulara dayanarak hiç kimse tutuklanamaz. Şimdi yapılması gereken şey durumu Santiago Nazar'a haber vermektir. İyi geceler, iyi uykular. Clotilde Armenta yaşamı boyunca Albay Aponte'nin etkili varlığının bir takım felaketlere yol açtığını söylemekten kendini alamamıştı. Buna karşılık ben başkanı yazışarak öğrendiği ispiritizmayı uygulaması sonucu biraz bozulmuş olmakla birlikte mutlu bir insan olarak görüyordum. O pazartesi günkü davranışı düşüncesizliğinin açık bir kanıtı olmuştu. Gerçekte Santiago Nazar'ı limanda görünceye kadar iyiden iyiye unutmuş, böylesine doğru bir karar aldığı için de kendi kendini kutlamıştı. Visterio kardeşler dükkana süt almaya gelen 12'yi aşkın kişiye niyetlerini açıklamışlar. Bu adamlar da haberi sabahın 6'sından önce kasabanın dört bir köşesine yaymışlardı. Clotilde Armenta odasında ışık yanmadığı için Santiago Nazar'ın evde olmadığını sanmış. Bu nedenle de müşterilerinin tümünden gördükleri yerde ona durumu bildirmelerini istemişti. Sörlerin sütünü almaya gelen yardımcı kızın aracılığıyla haberi peder Amador'a bile iletmişti. Placida Linero'nun mutfak camında ışık görür görmez hemen her gün süt istemeye gelen dilenci kadınla Victoria Guzman'a son bir haber yollamıştı. Vapur düdük çalmaya başladığında hemen herkes piskoposu karşılamak için yollara dökülmüştü. Visterio kardeşlerin Santiago Nazar'ı öldürmek için beklediklerini bilmeyen topu topu birkaç kişi kalmıştı. Üstelik cinayetin nedeni de en küçük ayrıntısına kadar herkesçe bilinmekteydi. Clotilde Armenta sütünü satmayı daha bitirmemişti. Visterio kardeşler gazete kağıdına sarılı yepyeni iki bıçakla gelmişlerdi. Bu bıçaklardan biri eti parçalamaya yarayan bir bıçaktı. Kesici sert ağzısı paslanmıştı. 12 parmak uzunluğunda 3 parmak genişliğindeydi. Savaş nedeniyle Almanya'dan artık bıçak gelmediği için Pedro Visterio onu bir testere parçasından yapmıştı. Öteki bıçak daha kısaydı ama geniş ve kıvrıktı. Sorgu yargıcı raporunda betimleyemediği için bıçağın resmini çizmiş, onun bir palaya benzediğini belirtmekle yetinmişti. Cinayet işte bu çok ilkel ve kullanılmış iki bıçakla işlenmişti. Faustino Santos neler olup bittiğini anlayamamıştı. Bana geri döndüler ve bıçaklarını yeniden bilediler dedi. Sonra herkes duysun diye bağırıp çağırmaya başladılar. Santiago Nazar'ı öldüreceklerini söylediler. En sonunda beni umursamadıklarını sandım. Zaten bıçaklara dikkat etmemiştim. Aynı bıçaklar olduğunu sanıyordum. Yine de Clotilde Armenta ikinci kez daha kararsız olduklarını fark etmişti. Gerçekte kardeşlerin arasında ilk anlaşmazlık patlak vermişti. Görünüşte tıpatıp birbirlerine benzedikleri halde iç dünyaları çok değişikti. Yalnız bu değil, nazik durumlarda açıkça birbirinin karşıtı olan karakterler ortaya çıkıyordu. Bu duruma arkadaşları daha ilkokuldayken tanık olmuşlardı. Pablo kardeşinden 6 dakika daha büyüktü. İlk gençliğine kadar da daha kararlı, hayal gücü daha güçlü biri olarak görünmüştü. Onu ben de her zaman daha duygusal, bu nedenle de daha otoriter bulmuştum. 20 yaşına gelince ikisi de askerlik şubesine başvurmuşlar, ancak ailesine yardımcı olabilmesi için Pablo Viserio silah altına alınmamıştı. Pedro Viserio vatanın güvenliği için 11 ay süreyle askerlik yapmış, ölüm korkusu ve ordu disiplininin etkisiyle onda buyurma ve kardeşi yerine karar verme eğilimi gelişmişti. Ordudan onbaşı rütbesi ve bel soğukluğu ile dönmüştü. Bu hastalık askeri doktorların uyguladığı şok tedavisiyle geçmediği gibi Doktor Dioniso Iguara'nın arsenik iğneleri ve parmanganat lavajlarıyla da iyileşmemişti. Pedro bu hastalıktan ancak cezaevinde kurtulabilmişti. Pedro Viserio babasının evine bir sokak köpeğinin küstahlığı içinde ve göğsünün solundaki kurşun yarası izini isteyene göstermek için gömleğini sıyırma alışkanlığıyla döndüğünde, biz dostları Pablo Viserio'nun birdenbire evin en küçük çocuğuymuş gibi her şeye boyun eğmeye başladığını fark etmiştik. Öyle ki kardeşinin bir savaş madalyası gibi sergilediği büyük adamlara yaraşır bel soğukluğu karşısında bile hayranlık duymaya başlamıştı. İtiraflarından da anlaşıldığına göre Santiago Nazar'ı öldürmek kararını Pedro Viserio vermişti. Paolo da ona uymuştu. Ancak belediye başkanı ellerinden bıçaklarını alınca Pedro Viserio görevlerini bitmiş kabul etmişti. Bu da Pablo Viserio'nun işi üstlenmesine yol açmıştı. Sorgu yargıcının karşısında ayrı ayrı yapılan sorgulamada hiçbiri bu görüş ayrılığına değinmemişti. Bununla birlikte Pablo Viserio bana sık sık işi bitirmek konusunda kardeşini güçlükle razı edebildiğini söyledi. Bu yalnızca korkunun yarattığı geçici bir panik olarak da görülebilirdi. Yalnız ortada bir gerçek vardı. Yeni bıçakları almak için Pablo Viserio domuz ahırına tek başına gitmişti. Bu sırada kardeşi demir hindi ağaçlarının dibinde büyük bir acı içinde damla damla işemeye çalışıyordu. Pedro Viserio cam kırıkları işiyor gibiydim. Kardeşim bu duyguyu bilemez dedi bana. Pablo Viserio bıçaklarla geri döndüğünde Pedro hala acıdan ağaca sımsıkı sarılmış durumdaydı. Pedro bana dedi ki acıdan soğuk terler döküyordu ve oraya yalnız gitmemi söylemeye çalıştı. Çünkü kimseyi öldürecek durumda değildi. Pedro Viserio ağaçların altında düğün yemeği için konmuş sıralardan birine oturmuş, pantolonunu dizlerine kadar indirmişti. Pablo Viserio bana kamışımdaki sargı bezini en azından yarım saatte değiştirebildi dedi. Aslında Pedro Viserio'nun bu işi yapması 10 dakikadan çok sürmemişti. Yalnız bu iş kardeşine öylesine karmaşık ve anlaşılmaz görünmüştü ki bunu sabaha kadar zaman kazanmak için başvurduğu yeni bir kurnazlık olarak yorumlamıştı. Bu nedenle eline bıçağı tutuşturmuş, Angela'nın yitirilen onurunu kurtarmak için onu zorla peşinden sürüklemişti. Başka türlü davranmak olanaksız demişti. Sanki her şey olup bitmiş gibi bir durumla karşı karşıyayız. Avluda havlayan köpeklerin gürültüsü arasında hiçbir şeye sarmadıkları bıçaklarla domuz ahırının geniş kapısından dışarı fırlamışlardı. Gün ışıyordu. Pablo Viserio yağmur yağmıyordu diye hatırladı. Perdo da dedi ki tam tersine denizden bir rüzgar esiyordu. Yıldızlara parmağının ucuyla dokunabilirdi. Haber öylesine yayılmıştı ki evinin önünden geçerlerken Hortensia Bote kapıyı açmış, Santiago Nazar için herkesten önce o gözyaşı dökmüştü. Bana onu öldürdüklerini sanmıştım dedi. Çünkü sokak lambasının ışığı altında bıçakları parlıyordu. Ben onların kana bulanmış olduklarını sandım. Bu gözden Irak sokakta açık olan sayılı yerlerden biri de Pablo Viserio'nun nişanlısı olan Prudencia Cotes'in dükkanıydı. Özellikle cuma günleri bu yoldan böylesine erken saatte her geçişlerinde ikiz kardeşler sabah kahvelerini içmek için oraya uğrarlardı. Nitekim yarı karanlık içinde kendilerini hemen tanıyan köpeklerin saldırdığı avlu kapısını açmışlar, mutfakta bulunan Prudencia Cotes'in annesini selamlamışlardı. Kahve daha hazır değildi. Pablo Viserio, daha sonra içeriz demişti, şimdilik kaybedecek zamanımız yok. Doğru diye yanıtlamıştı kadın, namus bekleyemez. Yine de beklemişlerdi. O zaman Pedro Viserio kardeşinin isteyerek oyalandığını sanmıştı. Kahvelerini içtikleri sırada yetişkin bir kız olan Prudencia Cotes, ateşi yakmak için bir yığın gazeteyle içeri girmişti. Bana nasıl bir hazırlık içinde olduklarını bilmiyordum dedi. Ancak ben aynı düşüncede değildim. erkeklik görevini yerine getirmeyecek olursa Pablo ile evlenmeyi de kabul etmeyecektim. Pablo Viserio oradan ayrılmadan önce birkaç parça gazete almış, bıçakları sarması için bir bölümünü de kardeşine vermişti. Viserio'ların geldikleri gibi gitmelerini bekleyen Prudencia Cotes, mutfakta olduğu yerde hiç kımıldamadan durmuş, o günden sonra da cesaretini hiç yitirmeden Pablo Viserio'nun hapisten çıkacağı, iyi ve kötü günlerde kocası olacağı günü bekleyip durmuştu. Dikkatli olun diye bağırmıştı arkalarında. Clotilde Armenta ikiz kardeşlerde daha büyük bir acıma duygusu sezdiği, ikisini de iyice sarhoş etmek amacıyla bir şişe sert ve kötü rakı verdiğinde hiç de sağduyudan yoksun değildi. Bana o gün biz kadınların dünyada ne denli yalnız olduğumuzu anladım dedi. Pedro Viserio tıraş olmak için ondan kocasının tıraş takımını istemişti. O da fırçayı, sabunu, yeni bir jiletle tıraş makinesini getirmiş ama Pedro Viserio bu kez sakalını kesmek için bıçağı seçmişti. Bu davranış Clotilde'ye göre sapıklığın doruk noktası demekti. Bunu filmlerde gördüğümüz o sert tiplerden birine benziyordu sözleriyle yorumladı. Pedro Viserio daha sonra bana bunun nedenini açıklamıştı. Dedikleri doğruydu. Kışlada ona usturayla tıraş olmayı öğretmişler. O da zamanla buna alışmıştı. Kardeşi de Don Rogelio de la Flor'un elektrikli makinesiyle tıraş olmuştu. Bu iş bittikten sonra yavaş yavaş ve sessizce rakılarını içmişler. Bir yandan da geceleyin hiç uyumamış insanların sersemliği ve şaşkınlığıyla karşıdaki evin karanlık penceresini gözlemişlerdi. Bu sırada süt almak bahanesiyle sözde müşteriler geliyor ve dükkanda olmayan bazı şeyler istiyorlardı. Tüm amaçları ikiz kardeşlerin Santiago Nazar'ı öldürmek için bekleyip beklemediklerini görmekti. Viserio kardeşler pencerenin aydınlığını görememişlerdi. Santiago Nazar evine sabah saat 4 sularında dönmüş, merdivendeki gece lambası yandığından odasına gitmek için ışığı yakmamıştı. Karanlıkta soyunmadan kendini hemen yatağa atmıştı. Çünkü uyumak için ancak bir saatlik zamanı vardı. Victoria Guzman psikoposu karşılamaya gitmesi için uyandırmaya geldiğinde onu bu durumda bulmuştu. Santiago Nazar'la ben Maria Alexandra Cervantes'in o sevimli yuvasında 3 saatten çok kadın müzisyenleri evlerine gönderdiği ve zenci beyaz melezi hayat kadınlarının yataklarında yalnız başlarına dinlenebilmeleri için avludaki dans pistinin ışıklarını söndürdüğü dakikaya kadar kalmıştık. Kadınlar gözlerini kırpmadan 3 gün 3 gece çalışmışlardı. Önce gizlice düğünün şeref konuklarını ağırlamışlar, sonra da aramızda büyük şenlikten hoşnut kalmamış olanları yapmacık hiçbir incelik gösterisine başvurmadan gelişigüzel kabul ederek eğlendirmişlerdi. Ancak öldüğü gün uyuyacak dediğimiz Maria Alexandra Cervantes, bildiğime göre dünyanın en ince, en yumuşak, yatakta da en doyurucu ve titiz kadınıydı. Burada doğup büyümüştü, kapıları ardına kadar açık olan, odalarını kiraya verdiği bir evde yaşıyordu. Bu evin bahçesinde dans etmeye elverişli, parama bir odaki Çin pazarlarından alınan fenerlerin aydınlattığı çok büyük bir pist vardı. Benim kuşağımın erkeklerini ilk erkek yapan o olmuştu. Bize gereğinden çok şey öğretmişti ama her şeyden önce dünyada hiçbir yerin boş bir yatak kadar hüzünlü olmadığını göstermişti. Santiago Nazar onu görür görmez çılgına dönmüştü. Savaşkan bir kuşla dostluğa kalkışan Şahin için düne kadar gelen barış artık kalmamıştır diyerek onu uyarmıştı. Ama Santiago Nazar Maria Alexandra Cervantes'in hayalci türküleriyle şaşkına dönerek beni dinlememişti. Kadın onun çılgınlığa varan bir tutkusunun 15 yaşındaki bir delikanlının döktüğü gözyaşlarının metresi olmuştu. Bu durum bir süre El Divina Rostro'ya kapattığı güne kadar sürmüştü. Derin bir sevgiyle birbirlerine yine de bağlı kalmışlardı. Ama bu bağlılıkta aşkın kargaşalığı yer almamıştı. Kadın yanında olduğu sürece başkalarıyla yatmayacak kadar saygılı olmuştu ona. Son tatilimizden beri yorgun olduğu bahanesiyle bize erkenden yol veriyordu. Bu arada da kapısını sürgülemeyi unutuyor, gizlice yanına gelebilmem için de giriş aralığındaki lambayı açık bırakıyordu. Santiago Nazar'ın kılık değiştirmekte şaşırtıcı bir yeteneği vardı. En büyük zevki de beyaz zenci melezlerinin kılıklarını değiştirmekti.